Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular, onların perde arkası konuşulmayanlarla 1,5 saat boyunca ve 2 bölümden oluşan program boyunca birlikte olacağız. Yine oldukça önemli konu ve konuklarımız var. Zaten Türkiye'nin gündemi de hiç durmuyor. Her gün yeni bir şey oluyor. Bu gündem sıkışıklığı ya da bu gündem yoğunluğu bize elbette pek çok konu hakkında bilgi de veriyor. Öncelikle seçimin yaklaşmasına ilişkin bilgileri her kaynaktan, medya unsurlarından ya da siyasetçilerden edindiğimiz bilgiler kapsamında anlıyoruz. Zaten seçim normal zamanda yapılsa da, erken olsa da artık bir senenin içerisinde yapılacak ve seçime endeksli olarak da sandık güvenliği meselesi çok tartışılıyor. Sandık güvenliği tartışılınca elbette AKP'nin hileleri, ama AKP'nin hileleri demişken bir kan stratejisini 7 Haziran 1 Kasım 2015'ten hatırladığımız kaos planlarını da konuşuyoruz ve bir kademe daha ötesine geçtik aslında. Artık Sadat'ı ismiyle ana muhalefet partisi liderinin önünde olmasıyla, baskın vermesiyle konuşuyoruz ve çok ilginç bir durum var. Sadat böylesine konuşulurken, Sadat lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baş danışmanlık yapmışken iktidar cephesinden herhangi bir ses yok şimdiye kadar. Bunun da bir anlamı var elbette. Sükût ikrardan gelir denir. Bunları konuşacağız hep tabii. Bunlarla beraber okunması gereken siyasette ve siyasetçiler üzerinde o malum AKP baskısını da gözlemliyoruz. Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı var. Cezaevi meselesi tartışılıyor. Bunun ötesinde de ekonomik kriz devam ediyor. Dolardaki, dövizdeki sıkıntılar devam ediyor. Yani yoksullukla uğraşamıyoruz. AKP'nin başımıza açtığı dertlerle uğraşamıyoruz. Yeniden açacağı dertleri tartışıyoruz. Bu arada tabii seçim yaklaşıyor demişken bu konu üzerinde de çeşitli argümanlar var. İşte ben şuna çok karşıyım öncelikli olarak. Hani bir su içsek AKP'ye yarıyor mantığı ve aslında muhalifler üzerindeki baskısı da çok ilginç bir bölüme, bir duruma evrildi. Bunu da tartışacağız. Bir de tabii laiklik meselesi var. Geçtiğimiz haftada epey ilginç şeyler oldu. Artık kadınların hani ne giyip ne giymeyeceğine karışmayı bir kenara bırakın. İç çamaşırı konusunda da bilgi sahibi veren beyaz çoraplı erkekleri görüyoruz. Çok sıkıntılı bir durum bu da tabii. Bunların hepsini konuşacağız ve seçim yaklaşırken sadece sandığa mı indirgenir bu seçim, yoksa başka demokratik haklarımızın olduğu da göz önüne alınmalı mı? Açıkçası şu mesele çok tartışılıyor toplumda. Sokağa çıkılmalı mı ya da sokağa çıkılmamalı mı, sandık mı beklenilmeli? Bu konuların hepsini konuşacağız. Önemli konuklarım var dediğim gibi. CHP vekili Doktor Ali Şeker bizlerle olacak, Sayın Şeker. Eski AKP vekili Turan Çömez bizlerle olacak. İlk bölümde daha ağırlıklı olarak Sadat meselesini, çünkü Ali Şeker bu işleri çok iyi bilir özellikle. Hem Sadat meselesini hem Canan Kaftancıoğlu'na yönelik bu baskıları, bu yaptırımları konuşacağız. İkinci bölümde de laiklik meselesi, seçim geliyor, ne yapmamız gerekiyor meselesini konuşacağız. İkinci bölümde de Fatih Yaşlı akademisyen ve PR araştırmadan Kadir Atalay bizlerle olacak. Önce konuklarıma dönüp iyi akşamlar dilemek isterim. İyi akşamlar Sayın Ali Şeker.
İyi akşamlar Erk Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Uzun zamandır mücadele ettiğiniz konular bugün yine Türkiye'nin gündeminde.
Evet, hep beraber Sayın Şeker, sizin de bu konudaki çabalarınız toplum tarafından biliniyor. Ve Sayın Turan Çömez, biz ilk defa bir televizyon programında Turan Bey ile birlikte olacağız. Ben kendisini takip ediyorum. İzleyicilere bu bilgiyi vermek gerekiyor. Çok önemli konular üzerinde çalışan, değinen ve tabiri caizse aslında o siyasi kodları da iktidar partisindeki eski bir vekil olarak bilen kişi. Ben Ali Şeker'den başlamak istiyorum. Sayın Ali Şeker, şunu soracağım. Bu Sadat meselesi çok konuşuluyor gündemde ve yıllardır bu işi yazıyoruz, çiziyoruz. Birlikte araştırmalar da yürütüyoruz sizle. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? AKP yine gözümüzün içine bakarak bir şeyler söylüyor. Bir şeyleri deklare ediyor ve çok büyük bir suskunluk var. Öte yandan da kamuoyunda şu tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'na bir duyum geldi mi, gelmedi mi? CHP'den yapılan açıklamalarda da bu duyumun geldiği teyit edildi aslında. Biz ana muhalefet partisiyiz. Her kesimden, her yerden, her kurumdan elbette görüştüğümüz kişiler olacak ifadeleri kullanıldı. Bunları genel bir perspektifte değerlendirmenizi isterim.
Şöyle, Sadat Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde. Nedir Sadat'ın görevi? Suikast eğitimi yapıyor. Yani suikast ne demek? Katil eğitiyor. Yani birini öldürmek için kime eğitiyor? Kendine getirilenleri eğitiyor. Kendine getirilenler kim? Sudan'dan, Libya'dan, Suriye'den, dünyanın değişik yerlerinden kendine getirilmiş olanları, suikast, patlayıcılarla ilgili olarak olsun, tehdit eylemleriyle ilgili olarak olsun, terör eylemleriyle ilgili nasıl silah kullanacağını, nasıl patlayıcı kullanacağını öğretiyor. Yani bu başlı başına bir suç. Yani bir ülkenin polisini, bir ülkenin güvenlik kuvvetlerini, askerini değil, herhangi birilerini bu konuda nasıl suikast yapılır, nasıl patlayıcı kullanılır, nasıl roket atak kullanılır, bunların eğitimini veriyor. Ve bunlar kim? Bunlar ordudan atılmış olan subayların kurduğu bir yapı. Yani orada değişik nedenlerle durması zararlı görülen kişiler dışarı çıkıyor. Bunu asker olmayanlara bu eğitimleri veriyor. Yani bunu, sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Gidiyor işte efendim ordunun envanteri, İslam devletlerinin ordularının envanterlerini çıkartıyoruz, bunları birleştiriyoruz gibi açıklamalar yapma cesaretini gösteriyor. Yaptıkları toplantılar devlet kurumları tarafından destekleniyor. Yani bu baştan aşağı bir suç ve Sayın Genel Başkanımızla birlikte oraya gittiğimizde orada bir muhatap aradı Genel Başkanımız. Yani siz ne yapıyorsunuz, kime eğitim veriyorsunuz ve bu eğitim verdiğiniz kişiler ne iş yapıyor şeklinde bir soru sormak için aslında gitti oraya ama maalesef sorularına cevap verecek kimse karşımıza çıkmadı. Biz Sadat'ın neler yaptığını daha önceki yayınlarda da, yazılanlarda da, kitaplarda da biliyoruz. Sizlerin de çalışmalarında da biliyoruz. Biz soru önergeleri verdik ve o soru önergelerine cevap verilmedi. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya, şeriat esaslarına göre bir devlet kurmaya dair açıklamaları olan, bunları propagandasını yapan, yani hani Gezi'dekiler diyorlar ya, devletin efendim anayasal kurumları yıkmaya teşebbüsten iki defa beraat edenlere, yani sıfır ceza alanlara sonsuz ceza. Türkiye'de sonsuz ceza ne? Ağırlaştırılmış müebbet. Müebbet veriyor.
Evet.
Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp yerine şeriat esasına göre devlet kurmak gerekir diye propaganda yapan, toplantılar düzenleyenleri baş danışman yapıyorsunuz. Demokrasisine, özgürlüklerine, çevresine, şehrine sahip çıkanları ağırlaştırmış müebbet hapiste cezalandırıyorsunuz. Yani Türkiye çok kötü bir dönemden geçiyor. Kantarın topuzu tamamen kaçmış durumda. Adalette de, ekonomide de, siyasette de kaçmış durumda. Ve burada Gezi'den başlayarak çok ağır cezalar veriliyor. İki defa beraat edilenlere. Hafta içinde Ankara'da Ankara Gezi davası vardı. Mütalada görüş değişiyor. Savcı görüş değiştiriyor. İstanbul'daki kararın arkasından nedense bu görüşü değiştiriyor. Orada tekrar ceza verme istekleri. Yani Türkiye 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşadığı süreci tekrar yaşamasın diye biz bu provokasyonları, bu kötü niyetli çabaları önlemek açısından böyle bir tutum aldık. Daha da sert bir tutum almamız gerektiği ortada. Bunu hep beraber bu mücadeleyi yürüteceğiz. Bir yandan işte siyasi yasak kararı verildi Canan
Onu
Kaftancıoğlu'na.
ikinci turda sorayım mı Sayın Şeker?
Tabii
Canan
ki, tabii ki.
Kaftancıoğlu'nu uzun uzadıya
Tabii
konuşacağız.
ki.
Sayın Çömez'e döneyim ben. AKP'nin geçmiş dönemde de böyle eğilimleri var mıydı? Yoksa bu çok büyük bir telaş olarak mı okunuyor? Bu telaşın nereden kaynaklandığını da biliyoruz aslında biz. Kamuoyuna da biraz anımsatmak gerekiyor. İlk defa biz paramiliter bu çeteleri, paramiliter oluşumları, işte sopalı adamları toplumun ifadeleriyle ya da işte palalı kişileri Gezi'de görmüştük. Ama demek ki AKP böyle bir süreci hazırlıyormuş. Geçmiş dönemden itibaren böyle bir yapılanma var mıydı bu partide Sayın Çömez?
İyi akşamlar diliyorum
İyi
öncelikle
akşamlar.
Erk Bey. Sizinle ilk defa bir yayın yapıyoruz. Benim için büyük bir mutluluk. Ali Bey size de iyi akşamlar diliyorum.
Bilmukabele.
İyi akşamlar.
Yalnız
İki cerrah bir yayına çıktı. Hayırlısı olsun.
sesim çok yansıma yapıyor. Zorlukla konuşabiliyorum.
Rejiden
Bunu
hemen rica edelim.
teşekkür ederim. Bu tabii çok ilginç bir yapı, ilginç bir şirket. Bunu birkaç yıl önce Türkiye tanıdı. Önce gazeteciler marifetiyle tanıdı. Sonra Sayın Akşener ilk defa şüphelerini gündeme getirdi. Türkiye'de bazı illerde bir takım eğitimlerin yapıldığı, bir takım insanların askerler tarafından eğitildiğini ve buna mutlaka siyaset kurumunun cevap vermesi gerektiğini söyledi. Ancak çok fazla gündem olmadı Türkiye'de o dönemde. Daha sonra Sedat Peker'in ifşaatlarıyla biz bazı gerçeklere vakıf olduk. Zaman içerisinde zaten Sedat Peker'in açıklamış olduğu bilgilerin de birçoğunun gerçek olduğu ortaya çıktı. Bunlar da çok çarpıcı, çok dramatik, çok can sıkıcı, çok aslında tehlikeli bilgilerdi, gerçeklerdi. Kamuoyu bunlarla ilk defa tanışıyor Türkiye'de. Türkiye'nin daha önceden buna benzer bu boyutta yapılarını tanımadı kamuoyu. Öte yandan Sayın Kılıçdaroğlu hepimiz çok panikle izledik bir anlamda, dikkatle izledik. Sadat'ın önüne gitti ve çok sert bir tavırla Sadat'ın Türkiye'ye nelere mal olabileceğine dikkat çekti. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla 5 yıl parlamentoda birlikte çalıştım. İkimiz de milletvekiliydik. O dönemden kendisi de yakın hukukum ve dostluğum var ve karakterini yakından tanıdığımı söyleyebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu eğer kendisine net ve doyurucu, tatmin edici bilgi gelmese bu kadar açık ve yalın konuşmaz. Bu bir siyasi hamle değil. Bu bir siyasal tavır da değil. Bir oy niyetiyle yapılmış bir atraksiyon da değil. Ben böyle okuyorum. Bu aslında çok önemli bir ön alma, erken uyarı ya da erken teşhis Ali Bey meslektaşım olduğu için söyleyeyim. Bu bir erken teşhis ve uyarı yapıyor. Ön alma derken bir anlamda eğer buna benzer niyeti olanlar varsa bu yapı ve yapılar içerisinde gözlerimiz üzerinizde dikkatli olun, yanlış bir adım atmayın diye bir anlamda uyarı rolünü üstlendi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben süreci böyle okuyorum. Şimdi tabii Sedat Peker bu açıklamaları yaptı. Ondan önce Sayın Akşener bir anlamda topluma bir uyarı ışığı yaktı. Fakat böylesine bir yankı bulmamıştı. Özellikle seçim atmosferine giderken Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu denli bir vurgu yapması son derece önemli. Yine altını çiziyorum. Elinde net kanıtlanabilir, doğru ve gerçekçi bilgiler olmasa Sayın Kılıçdaroğlu bunları yapmaz. Öte yandan davranışında da okunması gereken kodlar var. Yani bunu bir popülist düşünceyle yapmadı. Yanına gazetecileri almadı,
Can abi
haber
seziliyor.
vermedi. Evet. Yani burada ben siyaset yapmıyorum. Bir vahim bir tablo var, bir risk var. Uyarıyorum sizi demek bu ve bir anlamda da ön almak için bu adımları attı. Öyle değerlendiriyorum. Öte yandan siz tabii gazeteci olarak konuya çok hakimsiniz. Çok farklı boyutlarıyla biliyorsunuz. Bizim dışarıdan okuduğumuz şeyler sadece medya marifetiyle ulaştığımız bilgiler. Ben acaba Avrupa'da Sadat'la ilgili neler konuşuluyor? Onlara baktım. Siz de Avrupa'dan izliyorsunuz gelişmeleri. Fransız basınında Sadat'la ilgili çok vahim iddialar var. Çok ciddi iddialar var. Onları da basın gözüyle bir anlamda soru işaretiyle karşılayabiliriz. Ama daha da vahimi, benim daha da ciddi bulduğum, önemli bulduğum şu. Pentagon'un raporlarında var, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın raporlarında var. 2020 raporunda Türkiye'nin Sadat marifetiyle Suriyeli askerleri bir anlamda eğittiğini, özellikle Libya'da bu eğitimi gerçekleştirdiğini ve buna benzer detaylı bilgiler var. Dolayısıyla hepsini üst üste koyduğumuzda Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri çok daha anlamlı hale geliyor. Tabii AKP böyle bir şeye tevessül eder mi ya da böyle bir şirkete sahip çıkar mı? Ya da bu şirketin eğer varsa iddia edilen şeyler gerçekse bunların arkasında olur mu? Olmayacağını düşünüyorum. Olmayacağını ümit ediyorum. Ümit etmek istiyorum. Çünkü Türkiye bundan gerçekten büyük bir yara alır. Büyük bir sıkıntı yaşar. Sadece siyaset kurumu değil, sadece halk değil. Türkiye'nin tamamı böyle bir yaklaşım tarzından büyük bir zarar görür. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey Erk Bey, demokrasi, insan hakları, hukuk, evrensel değerlere saygı, şeffaflık, denetlenebilir olmak ve bağımsız bir yargı. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu. Bunun dışındaki bütün eylem ve faaliyetler Türkiye için zarar olacaktır. Tabii AKP'nin paniğini görmek lazım. AKP'nin şu anda içinde durduğu, içinde bulunduğu tabloyu iyi okuyabilmek lazım. O kodları iyi okuduğumu söyleyebilirim. Refleksleri iyi analiz ettiğimi söyleyebilirim. Yola çıktığı günden itibaren kısmen içinde bulundum. Daha sonra ayrı cephelerde bulunduk, ayrı saflarda olduk ve bugün çok farklı dünya görüşlerine sahibiz AKP ile. Ancak AKP'nin kodlarını iyi okuduğumu söyleyebilirim. Şu anda AKP büyük bir panik içerisinde. Ve seçimin bir anlamda ellerinin arasından kayıp gittiğini okuyor ve görüyor. Ne yaparsa yapsın, hangi atraksiyonu yaparsa yapsın, hangi politik duruşu ve tavrı gösterirse göstersin, AKP'nin ve onun küçük yandaşı ya da ortağı MHP'nin ortak beraber alabileceği sonucun %40'ın üzerinde olmayacağını hepimiz görüyoruz. Bu seçim satım haline girildiğinde daha da düşecektir. Bunu görmek de mümkün. Şu anda İnsanlar anket sorularına cesaretle cevap veremiyor. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. AKP'nin son derece baskıcı ve korkutucu üslubu sebebiyle tabandaki halkın büyük ölçüde korktuğunu, endişe ettiğini ve duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmediğini söylemek mümkün. Ancak ben 2000 yılından beri siyaseti çok yakından izliyorum. Hatta 1995'li yıllardan beri AKP sürecinin bizatihi içinde bulunmuş ve bu süreci en yakından izlemiş, tanık olmuş birisiyim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sokaklar önümüzdeki seçimde AKP'ye unutamayacağı bir dersi verecek. Çünkü sessizlikten korkmak lazım. Sokaklar eğer sessizse, sokaklar sesini çıkartmıyorsa büyük bir ders vermeye hazırlanıyor demektir. Eğer AKP'nin niyeti bu sözüm ona paramiliter yapılarla süreci inkıtaya uğratmaksa, ki ümit etmiyorum, dilemiyorum, doğru olmadığını düşünmek istiyorum. Bundan hem kendisi hem Türkiye zarar görecektir. Ancak Türkiye inanılmaz heyecanlı, inanılmaz umut dolu bir seçime doğru yolculuk yapıyor. Ve ben bu seçimlerin Türkiye'nin tarihini değiştirecek, şu anda 20 yıldır insanların sıkıntı çektiği bu pek çok probleme dur diyebilecek bir seçim olacağını düşünüyorum. Esas olarak burada hepimizin özenle koruması gereken şey sandık güvenliği, oy güvenliği, demokrasi ve insan hakları. Dolayısıyla burada Sayın Ali Şeker'e ve onun mensubu bulunduğu partiye, aynı zamanda altılı masadaki bütün muhataplara açık ve net bir çağrım var. Sade bir vatandaş olarak. Ben ilk defa oy kullanacağım. 14 seneden beri sürgünde olduğum için oy kullanamadım. Büyük bir heyecanla oy kullanmayı bekliyorum. İçimde büyük bir umut var ve ülkem için bir oy kullanma tutkusuyla gideceğim sandıklara. Bu sandıklara sahip çıkmak, bu oylara sahip çıkmak ve seçim güvenliği için son derece titiz, ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Eğer AKP'nin bir hesabı varsa o hesabı durduracak olan şey Sayın Kılıçdaroğlu ilk adımı attı, işaret fişeği yaktı ve uyarısını yaptı. Ancak bize de vatandaş olarak düşen oyumuza sahip çıkmak, sandıklara sahip çıkmak, şüphesiz siyasi parti yöneticilerine de düşen o sandıkların güvenliğini muhafaza etmek. O süreçleri yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir çalışma yapıyorum, küçük notlar da hazırladım, bir rapor hazırlayıp göndereceğim ilgililere. Çünkü AKP ile seçime girmiş ve seçim güvenliği konusunda bir anlamda deneyimli birisiyim. Nelere dikkat etmek lazım? Ne yapmak lazım? Oy namustur, oy Türkiye'nin geleceğidir, oy hepimizin istikbalidir. Bu bakımdan bunlara nasıl sahip çıkmalıyız? Bununla ilgili düşüncelerimi de zaman içerisinde paylaşacağım. Ama asla ümitsiz değilim. Son derece heyecan doluyum. Türkiye artık tarihi bir seçimlere giriyor. AKP 20 yıllık iktidarını yarım asıra uzatmak ve özür dilerim çeyrek asıra uzatmak ve 2023'e iktidarda girmek istiyor. Ama Türkiye'nin sağduyu sahibi, vicdan sahibi insanları sanıyorum AKP'ye bu fırsatı tanımayacak ve biz 2023'e çok daha heyecanlı, umutlu ve aydınlık olarak gireceğiz. Benim inancım bu.
Peki, çok teşekkür ederim. Ali Şeker'e dönmek istiyorum şimdi hemen. Tabii seçim güvenliği meselesini konuşurken neler yapılacağı, nasıl tedbirler alınacağı önemli burada. Ama bir yandan da Canan Kaftancıoğlu meselesine sadece bir siyasetçi olarak da, bir il başkanı olarak da bakmamak gerektiğine inanıyorum. Canan Kaftancıoğlu seçimin yumuşak karınlarından biri. Böyle düşünüyorum. Bu güvenlik sağlanabilecek mi Sayın Şeker?
Bu güvenlik sağlanmak zorunda ve bunu sağlamak zorundayız. Ben daha öncesinde ilçe başkanlığı yapmış. Birçok seçimde de seçim güvenliği ve sandıkta ıslat imzalı tutanakların toplanması konusunda mücadele etmiş birisi olarak bunun yolu gayet basittir. Bütün sandıklardaki ıslak imzalı tutanakları topladıktan sonra onların yapabilecekleri bir şey yoktur. Her ne kadar seçim kurullarını kendi yandaşlarıyla doldurmak isteseler de burada eğer ellerimizde bizim ıslak imzalı tutanaklar varsa biz o sonuçları kabul etmek zorundayız ve o sonuçlar bizim demokrasimiz demektir. Oradan alınan sonuçlara sahip çıkmak açısından, o sandıktaki sonucu uygulamaya koymak açısından siyasi partilere büyük görev düşüyor. Başta bize görev düşüyor. Biz demokrasimize eğer sahip çıkacaksak o tutanakların her birini toplamakla mümkün. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da geçen seçimde yaşadıklarımız var, tehditler var, baskıyla orada oy kullandırmalar var. Ve buna daha önceden hazırlık yaparak oralarda bu olaylara engel olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunu mutlaka, yani bu tür suistimalleri mutlaka engellememiz gerekiyor. Ülkede artık iktidar değişmiş durumda. AKP bu iktidar değişikliğini teslim etmemek için arayış içerisinde bir çıkar yol arıyor. Önce kendine sonsuz iktidar sunacağını düşündüğü başkanlık sistemini getirdi. Başkanlık sisteminin artık işe yaramadığını kendisi de görüyor. Seçim yasalarıyla ve sandık kurullarıyla oynuyor. Nasıl adliye ile oynadıysa, nasıl oradaki işte başsavcılara yetki vererek iki defa beraat edilmiş bir davadan sonsuz ceza çıkartabilen bir sistem karşımızda. Bunu seçim sandıklarındaki seçim kurullarında da uygulama isteğini görüyoruz. Ama buna engel olacak olan şey bizim vatandaşlar olarak tutacağımız o toplayacağımız ıslak imzalı tutanaklar. Bu konuda en büyük organizasyon bize ait olmak üzere diğer bütün muhalefet partileriyle Türkiye'nin bütün sandıklarında bu güvenliği sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Seçim sürecinde de bunları hayata geçireceğiz ki Türkiye demokrasisinden olmasın. Yani AKP artık çok büyük şeyler kaybedeceğini biliyor. Onun için iktidarı kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Biz de demokrasimizi kaybetmemek için elimizden geleni yapmak zorundayız.
Şunu da sormak istiyorum Sayın Şeker. Geçmişten beri tartışılan bir mezarlık oyu meselesi var. Bir öyle bir durum var. Bir de sizin de çok iyi takip ettiğiniz ve bildiğiniz üzere 2010 yılından beri aslında farklı taraflarıyla tartışılan bir sığınmacı meselesi var. Yani sığınmacılar öncelikle insani bir boyut. Kimsenin şüphesi yoktur, umuyoruz bundan, ama sığınmacıların ya da Suriye Savaşı'nın demek daha doğru belki de nasıl kullanıldığını da biliyoruz biz AKP iktidar tarafından. Şimdi yine kamuoyunda, siyasi partilerde, AKP iktidarında, MHP'de farklı farklı fikirler var. Daha biz sığınmacı sayısını bile net olarak bilmiyoruz. Yani ben epey bir takip ettim. 3 milyon 600 binde duruyor sığınmacı sayısı son 7 senedir benim bildiğim kadarıyla. Bir yandan da tabii vatandaşlık meselesi konuşuluyor. Bunlarla gerçekte AKP seçime etki etmeye çalışıyor. Bir mezarlık oylarından bir sahtekarlık meselesi. İkincisi de sığınmacılar üzerinden bir yol haritası. Şüpheniz var mı?
Böyle vatandaşlık üzerinden özellikle kamuda işte konut alımı, emlak alımı üzerinden biliyorsunuz 250 binde şimdi 400 bine çıkardılar. Bu 250 bin doları veren vatandaş oluyor. Vatandaş olduğunda da bizim vatanımızın ortağı ve seçmeni oluyor. Yani böyle bir nüfus var. Bu nüfus ne kadarı AKP'ye oy kullanacak ki önemli bir kısmının AKP'ye oy kullanması bekleniyor. Ama bir yandan da 84 milyonun 80 milyonu neredeyse AKP seçmenleri de dahil olmak üzere bu pervasızca göç alanına konulmasını Türkiye'nin çok rahatsız edici buluyor. Ve bu konuda tavrını değiştirmiş durumda. En son AKP bir propaganda olarak işte 1 milyon Suriyeli'yi geri göndereceğiz gibi bir tutum almaya yöneldi ama bu gerçekçi bir durum değil. Çünkü siz hala bir barış için uğraşmıyorsunuz komşularınızda. Oradaki çatışmaya hala körüklüyorsunuz ve o insanların da oralara gönderileceğini ifade ediyorsunuz. Bu aslında Türkiye'deki seçmenin verdiği bu tavırdan dolayı AKP'nin oralara benzin döküp oradaki insanların mülteci olarak Türkiye'ye gelmek zorunda kalmasından dolayı seçmen çok ciddi rahatsız ve bunun bedelini de sandıkta ödetecek AKP'ye. Bir yandan ekonomik krizin bedelini ödetecek, bir yanda kendi yurdunda yabancı durumuna düşmesini, vatanın vatandaşlığın satılış hale gelmesinin hesabını sandıkta sormak için AKP bekliyor. Ve ekonomik çöküntünün bu noktaya gelmiş olması ki cebine dokunan durumlarda seçmen kimseyi tanımıyor. Yani
Süleyman Demirel'in meşhur lafı.
Meşhur lafı yani eğer sen diyor vatandaşın cebine dokunduysan mutfağına artık aş koyamaz duruma geldiyse siz o vatandaşın oyunu alamazsınız diyor. Bizim burada da yaşadığımız bu vatandaşın cebine bu iş dokunmuştur. Vatandaşın cebine dokunan iktidarında kalma imkanı yoktur.
Şimdi Sayın Turan Çömez'e döneceğim. Aslında biraz satır aralarını verdi. Ben kendisi sordu Avrupa'da ne konuşuluyor diye. Ben biraz merak ediyorum. Yani Amerika'da ne konuşulur? Davalar konusunda ne konuşulur? Raporlara bakıyorsunuz. Raporlar konusunda biraz ipucu verdiniz. Ne konuşulur? Yani siyaset ne konuşur? AKP iktidarıyla ilgili ya da basın dünyası ne konuşur? Elbette takip ettiğiniz kadarıyla soruyorum. Çünkü bir yandan da hep şöyle bir şey oluyor siyasette. Hani AKP'nin gidişi ya da duruşu dış konjüktüre de biraz bağlanır deniyor. Ben ona inanmam ama yani kamuoyunda böyle bir algı da var. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Nasıl okunuyor oralardan?
Ben aslında biraz sizden farklı düşünüyorum bu konuda. Türkiye çok önemli bir ülke, çok önemli bir coğrafyada ve Türkiye'nin dış politik tutumu ve tavrı bütün dünyada dengeleri etkileyecek bir boyutta. Sadece coğrafyası değil, etnik yapısı içinde bulunduğu partiler, gruplar ve dış politik tavrı, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu, hatta Amerika, Rusya birçok denklemi ve dengeyi bozabilecek bir ülke. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşından sonra Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği önemli hale geldi. Bu üyelikle ilgili tartışmalar var. Burada Türkiye yine kilit bir ülke haline geldi. Bu bakımdan Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Şimdi Rusya ve Ukrayna savaşından sonra dünyada yeni güvenlik politikaları, yeni ekonomi politikaları ve özellikle yeni enerji politikaları hayata geçmeye başladı. Şah Deniz projesi ve Türkiye'den geçen TANAP hattı artık Avrupa için hayati bir enerji hattı haline geldi. Bundan dolayıdır ki Türkiye İsrail'le el sıkıştı. Bu dayatmalardan dolayıdır ki Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden kucaklaştı. Önümüzdeki günlerde Mısır'la da kucaklaşacak. Bunlar yanlış demiyorum, bunlar doğru şeyler. Zamanında bu sürtüşmeleri yaşaması, bu kavgaları yaşaması ensar mantığıyla hareket ederek ya da bir ihvancı dış politika takip ederek Türkiye'yi buraya getirmesi yanlıştı. Bugün yapılan şeyler doğru ama bunu AKP isteyerek yapmadı, dayatıldığı için yaptı ve bu büyük bir makas değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Bu bakımdan Türkiye'nin pozisyonu son derece önemli. Benim açıkçası birçok kişi acaba dışarıdan AKP'ye nasıl bakılıyor, yeni bir değişim ve dönüşüm umulur mu sorusuna cevabım biraz farklı. Sanıyorum Batı Sayın Erdoğan'la devam etmek isteyecektir. Çünkü Erdoğan Batı için vazgeçilmez bir lider. Birkaç özelliği sebebiyle vazgeçilmez bir lider. Bir kere çok pragmatik, şartlar değiştiğinde tutum ve tavrını çok hızlı ve çok rahat değiştirebilen, tabanına hiçbir izahat yapmasına bile gerek kalmadan tavır değiştirebilen bir lider. Bu bakımdan gerçekten çok anlamlı Batı için ve kolay bir lider. Geçtiğimiz günlerde Sayın İmamoğlu'nun bana göre de benim de eleştirdiğim yanlış bir adımı oldu. CHP tabanı çok şiddetli bir şekilde eleştirdi ama AKP'de böyle bir taban yok. AKP Sayın Erdoğan ne derse desin eleştirmeyecek bir kültür ve anlayışa sahip. Bu bakımdan Sayın Erdoğan'ın sahip olduğu bu özellik Batı için önemli ve kıymetli. Öte yandan 20 yıldır reflekslerini gayet iyi biliyorlar ve ne zaman ne yapacağını, hangi konuda hangi tavrı takınacağını gayet iyi okumuşlar, gayet iyi kayıtlarını almışlar ve tutum ve tavrı konusunda çok net fikirlere sahipler. Bu bakımdan öngörülebilir biri olması sebebiyle Sayın Erdoğan yine Batı için değerli ve kıymetli. Öte yandan Türkiye çok ağır bir ekonomik kriz içerisinde, çok derin bir sıkıntı içerisinde. Bunu çözmek için AKP'nin Batı'ya ihtiyacı var. İngiltere'de yaptığı çalışmaları biliyoruz. Nebati iki kez geldi, Fransa'ya gitti, oradan para arayışları devam ediyor. CDS oranları inanılmaz yükselmiş, 700'leri geçmiş. Buna rağmen para bulmakta zorlanıyor. Tabii bu kolay bir ülke. Yani manipülasyonu kolay. Yaptırım uygularsanız bundan sonuç almanız kolay. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda AKP iktidarı ve Sayın Erdoğan Batı için anlamlı ve uyumlu bir lider ve Sayın Erdoğan'a devam etmek isteyeceklerdir. Benim görüşüm o yönde. Tabii bir başka kaygım daha var. Türkiye ekonomisine biraz rahatlık ve hareket getirmek için Batı'dan gelebilecek bir para süreci de değiştirebilir. Bir 50 milyar dolarlık paranın gelmesi bir 5-6 aylık bir rahatlık yaratabilir Türk ekonomisinde. Fakat bütün bunlara rağmen sizinle buluştuğum nokta o. Türkiye'nin siyasi kaderini hiç kimsenin çizemeyeceğini biliyorum. Türk halkı, Türk ulusu, Türk milleti bağımsızlık mücadelesi vermiş. Çok zor koşullardan bir imparatorluk bakiyesinden devlet kurabilmiş, ulus devlet kurabilmiş ve bugünlere gelebilmiş bir ülke, bir halk, bir toplum, bir topluluk. Birikimi var, kadim değerleri var. Dünyada hiçbir ülkede olmayan çok önemli özellikleri var. Ben Türk halkının hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir dayatmaya izin vermeyeceğini ve önümüzdeki seçimlerde kim nereden hangi manipülasyonu yaparsa yapsın, kim sokağa kimi dökerse döksün, kim hangi organizasyonu ve planı yaparsa yapsın, sağduyusuyla hareket edeceğini ve sandıktan demokrasiyi, özgürlükleri ve insan haklarını çıkartacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum yürekten. Yine başında söylediğim konuya döneceğim. Sokaklar sessiz, sokaklar kaygılı, sokaklar endişeli. Sokakta bağıran varsa korkmayın ama sokak suskunsa benim siyasette okuduğum odur. Çok büyük bir ders vermeye hazırlanıyordur. Ve bu ders de AKP'nin hiç hayal bile etmediği, ummadığı, beklemediği bir ders olacaktır. O metal yorgunluğu diyor Sayın Erdoğan. İşte o metal yorgunluğunun ne olduğunu, bu yorgunluktan sonra Türkiye'ye nasıl bir dinamizm geleceğini toplum önümüzdeki seçimlerde gösterecektir.
Aslında şuna çok katılıyorum. Almanya'da aynı şeyleri, benzer şeyleri okuyorum. Yani asbel kadar, Türkiye siyaseti kadar olmasa da elbette takip ediyoruz bulunduğumuz konum itibariyle. Şu çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Merkel iktidarının değişmesi, göreceği olarak daha demokrat, daha Erdoğan'a uzak bir iktidarın gelmesi. Ama şunu kimse hesaplamamıştı. Yani Almanya siyasetinde öyle çok fazla pragmatizme yer yoktur ve köklü değişiklikler olmaz. Erdoğan üstelik çok kullanışlı biriydi. Yani göçmenlerin üzerine yapılan, sırtlarında yapılan anlaşmalar konusunda, ortak pazar konusunda ve silah anlaşmaları konusunda. Dolayısıyla sizin gibi düşünüyorum aslında. Yani buradan Avrupa'dan baktığımda endişeyi görüyorum. Ama halkın önünde de hiç kimsenin duramayacağını sizinle aynı ölçüde hissediyorum. Sayın Ali Şeker, Canan Kaftancıoğlu meselesi bir de çok kritik bir mesele var. Siz anlatırken belki biraz parantez açmak isterim o konuda. Süleyman Soylu'nun yaptığı dinlemeler. Hani bir dinleme meselesi yani bu kadar da böyle zarif bir dille sempatikçe itiraf edilemez. Çok ilginç bir durum. Bu iki meseleyi açmanızı isterim.
Kendisi bu açıklamaları yaparken bunu dedim mi, bunu dedim mi diye ele verdi, ifşa etti bu açıklamalarıyla. Bir yandan da Canan Kaftancıoğlu ile ilgili işte siyaset yasağı ve verilen cezalar ve bunun yargılanma sonucunda Yargıtay'da onaylatılması, kurgunun daha hemen il başkanı seçildikten sonra hemen mesai başlar başlamaz başlaması ve bugüne gelinmesi, siyasetin dizaynı çabaları çok uzak olduğumuz bir konu değil. Demirtaş'la başlayan ve Demirtaş'ın içeride tutulmasıyla birlikte siyasete yön vermenin bir aracı olarak yargının kullanılmasını maalesef Türkiye uzun zamandır yaşıyor. İşte Gezi'deki korkutma, yani sözüm ona, toplumu baskı altına almak için verdikleri cezalar yine aynı talimatlarla gerçekleşti. Ve şimdi de önümüzdeki günlerde başka dava sonuçlarının siyasete yön vermek için kullanacağını herkes görüyor. Bu kadar hukukun baskı altına alındığı bir ortamda aslında bu İstanbul seçimlerinde yaşadıklarından ders çıkartmamış gözüküyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Toplum bu konularda kendine bir rol biçiliyorsa, kendine bir kısıt getiriliyorsa o kısıtı yıkıp atmasını biliyor. Ve burada da AKP bu uyguladıklarıyla kendi iktidarı zaten zorda. Buradan bir çıkış yakalamayı bırakın, tamamen iktidardan daha da uzaklaşıyor. Biz bu süreci birlikte göreceğiz. Ama bir başka sorun, işte o 7 Haziran 1 Kasım arasındaki yaşanan katliamlar dönemi. Orada biz o dinleme kayıtlarını o gün ortaya çıkartmıştık. Yani bu patlamaları yapacaklarını, konuştuklarını, aileleriyle konuştuklarını da mahkeme kararıyla polisin dinlemesine rağmen, yolda da 2-3 defa Ankara'ya giderken çevrilmelerine rağmen onların gidip o katliamı yapabildiğini, yani yol verildiğini, onların planlandığını ve ilgili kurumların da devlet içerisindeki istihbaratın da bunları bildiğini, bilmesine rağmen bu katliamlara seyirci kaldığını maalesef gördük. Böylesi bir süreç Türkiye'de AKP'ye kısa vade içerisinde belki tekrar bir iktidarı getirdi ama böylesi bir durumun tekrar tekrar bu kadar afişe olmuşken gündeme konması bir daha AKP'ye bir iktidar getirmeyecektir. Yani bundan sonra demokrasiden uzaklaştıkça partiler halktan da kopacaktır. AKP'de demokrasiden uzaklaştıkça halktan kopmaya devam etmekte.
Aslında şu Süleyman Soylu'nun itiraf ettiği dinleme meselesiyle ilgili ben bugün bir haber yaptım. Televizyonumda da bunu üstüne koymak isterim. Yani şu soruları sordum Süleyman Soylu'ya. Yani CHP'de işte o altılı masada dinlemeleri itiraf ediyor açıkçası. Ve bunların drone'la yapılıp yapılmamış olduğunu sordum. Bu drone'lara çok yüksek meblağlar ödenip ödenmediğini sordum. İsrail'den gelen drone'lar olduğu konusunda çok ciddi iddialar var ortada. Öte yandan da aslında başka kurumlarla bu dronlar üzerinden istihbaratla bile çatışma içinde olduğu bilgilerine de ulaştık, iddialarına da ulaştık. Yani bir İçişleri Bakanı hem kendi partisiyle hem toplumla hem muhalefetle böylesine sıra dışı konular üzerinden kavga ediyorsa, çatışmalar yaratıyorsa, kendini ve toplumu yıpratıyorsa söylenecek de çok fazla bir şey yok herhalde bunun ötesinde. Şimdi son olarak süremize bakıyorum. Size soracağım Sayın Ali Şeker, eklemek istediğiniz bir şey olur mu diye. Ama Turan Çömez'e sormak istiyorum. Bir kere daha aslında aynı soru belki. Yani AKP iktidarının böyle eğilimleri olabileceği, kodlarında buna benzer hadiseleri taşıyabileceğini ne zaman sezdiniz? Ben bunu kişisel olarak da sizde çok merak ediyorum. Çünkü küçük de olsa bir ipucu verdiniz aslında seçim güvenliği meselesinde. Yani seçim güvenliği konusunda gerekli yerlere uyarı yapacağım dediniz. Dolayısıyla buralardan bir kurgunuz, buralardan bir bilginiz, buralardan bir hissiyatınız var. Ne zaman hissettiniz yani AKP böyle bir partidir, lanet olsun dediğiniz bir şey var mı? Kırılma noktası var mı?
Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru benim için. Çok da değerli bir soru. Çünkü kamuoyunda hala yeterince bu süreç iyi bilinmediği için zaman zaman insanlar soru işaretiyle de bakıyor. Bir zamanlar AKP ile beraberdin diye. Onun için bu bir fırsat benim adıma. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Sayın Erdoğan'la yola çıktım ve eski bir hukukum, eski bir arkadaşlığım vardı ama hiçbir siyasi yolculuğum yoktu kendisiyle. Partinin kurulmasıyla beraber kendisi davet etti, rica etti. Kendisinin danışmanı ve özel kalem müdürü oldum. Fakat milletvekilliği adaylığı süreci ortaya çıktığında aramızda bir anlaşmazlık çıktı. Ben kendi irademle, çünkü benim iradem özgürdür, ben bir bireyim ve dolayısıyla bir biat kültürüyle hareket etmeyecek bir karaktere sahibim. Böyle bir irademi ortaya koydum ve kendisine haber vermeden bir adaylık süreci başladı. Bundan büyük ölçüde rahatsız oldu. Aramızda tatsız şeyler de yaşandı ve ben o dönemden sonra AKP'li yollarımı ayırdım. Ve milletvekili adaylığından istifade ederek istifa dilekçemi verdim ve mesleğime döndüm. Fakat sürpriz bir şekilde milletvekili listelerinde kendi adımı gördüm. O dönemde çok büyük tartışmalar yaşanmış parti grubunda, parti yönetiminde. Çünkü Balıkesir'de ön seçime girdim, birinci çıktım, oyların neredeyse tamamını aldım. Öte yandan eski bir hukukum var, partinin kuruluşundan itibaren beraberim. Böyle bir adam eğer aday olmak istemişse ve niye koymadınsa bunun bir hesabını sormak lazım. Millet bunu soracak. Ya da niye eğer beğenmediysen niye yanına aldın, beraber çalıştın? Bu ikilemden kurtulamamış ve Balıkesir anketleri 3 milletvekili çıkartıyor gösterdiği için de beni 4. sıraya koymuşlar. Ve ben de bunu bir yeni bir fırsat olarak gördüm. Aradım kendisini. Biz yolumuzu ayırmıştık ama madem böyle bir şeyi takdir ettiniz, ben şimdi kaldığım yerden çalışacağım ve parlamentoda sizinle buluşacağız dedim. Ve 5 milletvekili geldi Balıkesir'den ve siyasi yolculuğum başladı. Ama hiç uzlaşamadık. Hiç anlaşamadık. Partinin kuruluş bildirgesine ve 2002 seçim bildirgesine bugün baksanız Erk Bey, Ali Bey size de söylüyorum. İnanın itiraz etmezsiniz. Demokrasi, İnsan hakları, özgürlük, sivil toplum, şeffaflık ne isterseniz bütün medeni, modern, demokratik değerler orada. Ama pratikte her şey farklı gelişti. Benim AKP ile ilgili yaşadığım frotmanın, sürtüşmenin ya da çatışmanın temelinde 3 şey var. Birincisi yolsuzluklar ve kamuoyu gayet iyi bilir. Parti grubunda ilgili bakanları itham ederek çok sert açıklamalar yapmış ve tavır koymuş birisiyim. Birinci konu o. İkincisi AKP'nin dış politikası. Çok eleştirdim AKP'nin dış politikasını. Ve o günlerde 1 Mart tezkeresiyle başlayan süreçten sonra özellikle Büyük Ortadoğu Projesi'ne tavır koymuş ve bununla ilgili sert eleştiriler yöneltmiş birisiyim. Demokratikleşme, insan hakları ve özgürlükler konusunda da ciddi ayrışmalarımız oldu. Ve o 5 yıllık dönem benim için son derece zor ama bir o kadar da onurlu bir dönem oldu. Gazete arşivlerine bakarsanız hep sürtüşmeler, çatışmalar yaşandı. Ama ben madem bu parti çatısı içerisinde milletvekilliğini seçildim ve geldim buraya, yoluma burada devam edeceğim, doğru bulduğumu savunacağım ve yanlış bulduğum şeylerin de üstüne gideceğim dedim. İyi ki de öyle yapmışım. 5 yıl boyunca ciddi olarak partiye rahatsızlık verdim. 1 Mart tezkeresinde mesela CHP'li bütün milletvekilleri o zaman hayır oyu verdi. Biz bir direniş gösterdik ve bizim direnişimizle yurtsever bir grup milletvekilini 1 Mart tezkeresi geçmedi. Buna benzer çok şey de yaptık. Dönemin sonunda da kamuoyuna bir mektup yazdım. Dedim ki ben artık AKP ile yola devam etmeyeceğim. Çünkü hiçbir yurtsever böyle bir parti içerisinde yola devam etmez. Ve çok açık, net bir mektup yazdım. Daha sonra o mektubu aldılar. Ergenekon davasına da delil olarak koydular. Kamuoyuna bir mektup yazdı, yönlendirmeye çalıştı falan filan gibi son derece saçma, anlamsız ve garip bir süreçti o da. Dolayısıyla ben 5 yıllık böyle bir çatışmalı dönem yaşadım ve dönemin sonunda yollarımı ayırdım AKP ile. Demokrat bir kimliğim var. Ulus bilincini ve kültürünü savunan bir insanım. Aydınlık bir tarafım var. Türkiye'de yaşayan herkesin insan hakları ve özgürlükleri konusunda özel bir hassasiyetim var. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunan bir kişiyim. Bu bakımdan büyük ayrışmalar yaşadık AKP ile ve yollarımızı ayırdık.
Peki. Sayın Ayşeker, eklemek istediğiniz, geneline eklemek istediğiniz?
Şimdi Turan Bey'in bahsettiği, Türkiye'nin de ihtiyacı olan konuları bir bir seçim propagandası için, seçim programı için alt alta yazmış bir parti AKP. Ne yazdıysa tam tersini yapmış bir parti. Yolsuzluklar konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin görmediği büyük yolsuzluklar ve yağmayı gerçekleştirmiş bir parti. Yani Özal'a rahmet okutmuş bir parti.
Siyasal İslamcılar böyle oluyor Sayın Şeker galiba.
Maalesef kullanabilmenin böyle bir yanı var. Yasaklar konusunda Türkiye hiç olmadığı kadar kötü bir dönem yaşıyor. Yoksulluk konusunda yoksulun çok daha yoksul olduğu, artık zenginin doymadığı bir Türkiye var ve beşli çete diye tabir ettiğimiz ama bir avuç müteahhitin Türkiye'nin bugünkü kaynaklarını değil, gelecek kuşakların kuşaklar arası sermaye transferi, servet transferine varan bir yoksullaşmasının da bugünden altyapısını kurmuş durumda. Yani kuşaklar arası yoksulluğa yol açacak bir yoksulluk yaşıyor Türkiye. Bunun sebebi de hukuktan gittikçe uzaklaşmak ve denetim mekanizmalarının bir bir yok edilmesi. Müfettişlik mekanizmalarının, adliyenin, işte Sayıştay'ın yeterince etkin olmaktan çıkartılması, bunların hepsi. Yani bir yere girecekseniz siz ne yaparsınız, hırsızlık yapacaksanız bütün güvenlik kameralarını kırarsınız değil mi? Hırsız bunu yapar. Maalesef devletin içi bu şekilde boşaltıldı ve bu boşaltma öyle bir noktaya geldi ki artık vatandaşı daha önceden kısmen finanse edebiliyorken, yoksulluğu patronaj altına alabiliyorken AKP, artık o patronajın da hiçbir kıymetinin olmadığı bir döneme geldik. İnsanlar kıtlık yaşayacak bir noktaya doğru geldi. Ve bunun mutlaka bir bedeli olacak. Bu bedeli seçmen ödettikten sonra sandıkta sonuçlara sahip çıkma görev ve sorumluluğu bizlere ait. Bu konuda üzerimize düşeni kesinlikle ve kesinlikle yapacağız. Bundan herkes emin olsun. Türkiye'nin geleceği güzel, geleceği aydınlık, zararı neresinden döndürebilirsek Türkiye'yi kârdır. Turan Bey 5 yılda bunu fark edip dönmesi için mücadele ediyor. Türkiye bunu 20 yılda fark etti. Döndürmek için mücadele edenlerin sayısı çok daha fazla arttı. Eski başbakanı AKP'nin, eski cumhurbaşkanı artık bu işin böyle gitmemesi gerektiğini söyler durumda. Eski bakanları bunu söyler durumda. Artık AKP'nin bu yaptıklarına kimse sahip çıkamıyor. Ahmet Çık'ın bir tabiri var biliyorsunuz, suç örgütüne dönüşmüş durumda diye. Maalesef öyle bir süreci yaşıyoruz. Türkiye'yi bu cendereden çıkartacak olan da sandığa gitmek, sandığa sahip çıkmak. Herkesin sandığa gittiği bir durumda, demokrasisine sahip çıkmak için o tavrı koyduğu bir durumda Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmayacak.
Çok teşekkür ederim Sayın Ali Şeker. Çok teşekkür ederim Turan Çömez. Çok değerli katkılar
verdiniz. Bir dakikamız varsa bir şey buyurunuz. Demek istiyorum. Eğer imkanımız varsa. Bir gözlemimi dilerseniz paylaşayım sizinle.
Lütfen.
Son 20 yıldır bütün seçimleri dizayn etme, manipüle etme ve yönlendirme kapasitesi AKP'nin elindeydi. Görebildiğim şu ki artık AKP bu kapasitesini kaybetti ve oyun sahasında muhalefet var. Ve önümüzdeki seçimin belirleyeni muhalefet, belirleneni AKP olacak. Bundan önce tam tersiydi. Bu çok önemli bir ayrıntı bana göre. Bu sebeple muhalefetin küçük hesaplar peşinde koşarak hata yapma lüksü yok. Altılı masa tarihi bir sorumluluk üstlendi ve yanlış yapmazsa, büyük hatalar yapmazsa, küçük hesaplar peşinde koşmazsa Türkiye'nin tarihini değiştirmek için önemli bir misyon üstlenecek önümüzdeki seçimlerde. Öte yandan bir psikolojik üstünlük kavramından bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar AKP hep psikolojik üstünlüğe sahipti. İlk defa AKP bu psikolojik üstünlüğünü önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Bakın ben AKP içerisindeki bütün kadroları yakından tanırım. Ömer Çelik'i 30 yıldır tanırım. Kodlarını bilirim, reflekslerini, düşünce yapısını, her şeyini bilirim. Kaftancıoğlu kararı açıklandığı zaman Ömer Çelik'in o mahcup, o ürkek, o kendinden emin olmayan, o kaygılı üslubu ve konuşması parti sözcüsü olarak AKP'nin fotoğrafıdır. AKP artık moral üstünlüğünü kaybetmiştir. AKP artık ne yapacağını bilmemektedir. AKP'de bir saray yönetimi vardır, bir parti yönetimi vardır, bir taban vardır ve bir de AKP'ye oy veren insanlar vardır. Yani parti teşkilatlarının dışında bir de oy veren insanlar vardır. Bunların hepsi birbirinden kopmuştur. İşte bu kopukluk AKP'ye büyük bir felaket, ummadığı bir felaket yaşatacaktır. Bu bakımdan ben son derece ümitliyim. Hiçbir siyasi partiye üye değilim. Hiçbir siyasi partiyle yolculuğum yok. Sadece ülkemi çok seviyorum. Vatanımı çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. 12 yıl sürgünde yaşayan bir insanın vatan sevdasının ve bayrak tutkusunun ne olduğunu siz bilirsiniz, ben bilirim. O bakımdan uzatılan mikrofonlara inandığım gibi konuşmaya ve Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorum. Ama zerre kadar ümitsiz değilim. AKP içerisindeki bu ağır moral bozukluğu ve çöküntü, muhalefet içerisindeki dinamizm ve heyecan Türkiye'yi bambaşka yarınlara götürecektir. Yeter ki hata yapmayalım.
Oh, ağzınızdan bal damlıyor. İyi akşamlar dilerim.
İyi akşamlar diliyorum.
Bu duygularla.
İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. O 1 Mart tezkeresini çıkartan yurtsever anlayış şu anda Türkiye'de hakim. Dış güçlerin hani oyunları falan deniyor ya, dış güçlerin oyunlarına alet olanları Türkiye'nin iktidarından gönderecek.
Umuyoruz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar Turan.
Evet, ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde yine önemli konular, konuklarla beraber olacağız.